Ayrı bir mi canavar Peter Benchley, sayfa 213. Doktor Herbert Talley güneş gözlüklerindeki tuzları temizlemek için hohladı ve sonra gömleğinin eteğiyle camları sildi. Teknenin yakınındaki patlamayla sudan savrulup kendisine çarpan ve güverteye serilip kalmış cam göz balıklarını gördü. Onları küpeşlerin üzerinden denizdeki öteki ölü balıkların yanına attı. Şimdi suyun üzerinde patlamanın vuruşuyla ölmüş düzinelerce balık vardı. Beyaz karınları denizin yüzeyinde güneşe dönük durumdaydılar. Bu seferki patlayıcı madde pek yakına düştü diyen Doktor Talley cümlesinin sonunda aptal ya da şapşal demekten kendisini güçlükle alıkoyuyordu. Pek de yakın değildi doktor diye yanıtlayan St. John'un denizden sıçrayan sularla ıslanmış saçları bukle bukleydi ve başının yanından kaba otlar gibi aşağı sarkmıştılar. Adam ben patlayıcı maddeleri çok iyi inceledim, tümüyle güvencedeyiz diye ekledi. Elini gözlerine siperlik yapan St. John denizdeki ölü balıkların altını görmek üzere sulara baktı. Sonra doğrulup bir adım ilerleyerek teknenin baş tarafındaki adamlarına seslendi. Bir tane bomba daha hazırlayın. Bu seferki 100 kulaçta patlamak üzere ayarlı olsun. Teknenin dümenini kullanan bedeni aşırı kaslı genç denizci başını kameranın kenarından uzatıp sordu. 100 kulaç derinliği bulmak üzere daha ne kadar gitmek zorundayız? Tanrı aşkına derinlik ölçen aygıtlarını kullan be adam. Onları nasıl kullanacağını biliyorsun değil mi? Aksi takdirde her şeyi benim mi yapmam gerekecek? O aygıtı biraz önce patlattık ama... Şu halde sen de biraz ilerle diyen St. John eliyle daha karanlık suları gösterdi. Ve sonra yeniden Talley'e dönüp konuştu. Canavarı öldürürsek onun bedeninin suların üzerinde yüzeceğini kabul edersiniz değil mi? Eğer öldürebilirsek yüzer diye yanıtlayan Talley düşündü. Sen kabul etmek mi diyorsun? Arkiteotis'in biyolojik yapısı hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ki. Eğer onu ince şeritlere bölersek bile gene öyle olur mu? Evet diyen Talley onu doğrulamasının hiçbir yararı olmayacağını biliyordu. Çünkü St. John'un Arkiteutis'i öldürmesi konusunda 10 yaşında çocuğun bir kırlangıcı sapanla avlaması kadar bile şansı olmadığını düşünmekteydi. 600 kulaç derinlikte olsa bile canavar ölürse yüzeye çıkacak mıdır? Nerede olursa olsun çıkacaktır. Size söylediğim gibi onun bedeninin büyük bölümünü oluşturan amonyum iyonları deniz suyundan hafiftir. Yağın suyun yüzeyinde yüzmesi gibi canavar da yüzecektir. Biliyorum, biliyorum diyen St. John arkasını dönüp teknenin baş tarafına doğru yürüdü. Talley içini çekti ve kendisine çırakmış gibi davranan şu cüce kabadayının yanından bir an önce kaçabilmeyi özledi. Başlangıçta denize birlikte açılmaları yolunda St. John'un yaptığı çağrıyı hiçbir şekilde kabul etmemeliydi. Oysaki Doktor St. John telefonda pek incelikli, saygılı ve yaptıklarını bilim adamına göstermek üzere çok hevesli bir şekilde konuşmuştu. Akvaryumcunun 15 metre boyundaki teknesinde Talley'i çok iyi karşılamış, 4 kişilik tekne personelini ona teker teker tanıştırmıştı. Ayrıca patlayıcı maddelerden sorumlu ya da pek sinirli ya da deniz tutup da midesi bulanmış gibi görünen bir kişiyi de bomba uzmanıdır diye tanıtmıştı. Ardından tekne hareket ettiğinde Talley'in yıllar boyunca yaşamını adadığı işi konusunda ona konferans çekmeye ve bir takım ipe sapa gelmez bilgiler vermeye kalkışmıştı. Talley, St. John'un bu sözlerinin kaynağının resimli romanlar, korku filmleri ve süpermarketlerde satılan ucuz dergiler olduğundan kuşkulanıyordu. Ve Herbert Talley, onun varsayımlara dayanan bilgisini kabaca ve ders verir gibi değil, yalın biçimde arkiteotislerin yalnızca 3 türden oluşmayıp pek çok bilim adamı tarafından belirgin özellikleri farklı 19 türü bulunduğunu söyleyerek çürütünce, St. John'un kaba yanıtı saçma şeklinde olmuştu. Ve ufak tefek adam hemen konuyu değiştirmişti. St. John'un tüm istediği bir şey öğrenmek değil de yalnızca Talley'in kendisini onaylaması ve ne yaparsa yapsın bilim adamının onu alkışlamasıydı. İşin tuhaf yanı Doktor St. John'un ne denli cahil olduğundan habersiz oluşuydu. Adam nereden öğrendiği pek belli olmayan saçma sapan şeylere inanıyordu. Sanki beyni her türlü bilgiyi toparlamış ama yalnızca gereksiz ve inanılmaz şeyleri belleğinde tutup kalanları silip atmıştı. Yolculuk boyunca St. John Talley'den uzak durmaya çalışmış ve bilim adamına güvenlikte kalacağı yer olan teknenin kıç tarafında kalmasını söylemişti. Kendisi baş tarafta personele dev mürekkep balığı ve patlayıcı maddeler hakkında sürgüt ders vermekteydi. Talia sormak istediği şeyleri de soru cümlesi gibi olmadan kuşkulandığı düşünceler şeklinde ifade etmekteydi. Tully ona Architeutis'in su yüzeyinde artı yüzme özelliği olduğunu söyleyince St. John pek şaşırmış ama aldığı bilgiyi sanki yıllardır ezbere biliyormuş gibi personeline aktarmıştı. Herbert Tully adama bilgi vermeye karşı çıkmıyordu. Şu anda tek istediği St. John tekneyi parçalamadan bir an önce karaya adım atmaktı. Ah keşke Manning'in kendisi bir tekne kiralamış olsaydı. Tümüyle onarılması gereken bir tekneden başka hiçbir kiralık araç bulamamışlardı. Ada yönetimine bağlı orta büyüklükte iyice durumda olan tekneler de vardı. Ancak onları araştırdıklarında karşılarına pek çok bürokratik engel çıkmıştı. Belli ki St. John canavarı kendisi yakalamak niyetindeydi. Manning bir kez daha ABD'den tekne getirmeyi denemiş, oysa teknenin gelişiyle gümrüklerden geçişi ve uygulanacak denetimlerin alacağı zamanın onları bir yıl süreyle adaya hapis edeceği bir gerçek olarak ortaya çıkmıştı. Bu arada Tully tek şansının 30 yıldır üzerinde çalıştığı dev canavarı görmek, incelemek ve belki de filmini çekmek olduğunu, bu şansın da her gün zayıfladığını görüyordu. Çünkü akıntılarda oluşacak mevsimlik değişiklikler ve Gulf Stream akıntısı sonunda canavarın buradan gitmesine yol açacaktı. Manning ile Tully'in tek umudu Whip Darling idi. Kendisiyle görüşmelerinden ve adam hakkında söylenenlerden öğrendiklerine göre Darling bu iş için mükemmel bir kişiydi. Alanında uzmandı, bilgili ve yaratıcıydı. Duyarlı, dayanıklı ve kararlıydı. Teknesi de çok iyi durumdaydı. Bir akşam Tully Manning ile birlikte altı düz bir sandal kiralayıp kürek çekerek Mongrove koyunu açmış, Darling ile karısının taksiyle bir yere gittiğini görünce Privateer'a çıkıp iyice incelemişlerdi. Alacakaranlıkta teknenin kıç tarafında sağlam çekici halatlar, baş tarafta güçlü bir demir çekme donanımı olan ırgat, teknenin vasadında yani orta kesiminde iyi bir vinç donanımı, güvertenin altında temiz bir makine dairesiyle beygir gücü yüksek bir motoru ve raflarda yeterli yedek parça bulunduğunu saptamışlardı. Adamlar aralarında Darling'den bu tekneyi satın almayı bile tartışmıştı. Ancak daha sonra Cambridge tersanesindeki birkaç işçiyle yaptıkları kısa konuşmalarda tekne ile Whip Darling'in birbirinden kopmaz nitelikte olduklarını anlamışlardı. Privateer'ı satın almak emektar denizciyi satın almaya benzeyecekti ve adam satılık olmadığını pek açık seçik biçimde belirtmişti. Şu ana değin Darling'in zayıf bir yanını bulamamışlardı. Ancak Manning kolayca işin ucunu bırakacak kişilerden değildi. Kendisine yeterli zaman verilirse bir Aziz'in topuğundaki Aşil kirişini bile bulacağını söylüyordu. Zengin adam birkaç kişiyle daha konuşmak ve onlara para saçmak kararındaydı. Öte yandan Tully artık konuşacak ve denenecek başka bir yolu düşünemiyordu. Bu akşam bir kişiyle daha görüşecekti. Ama bu görüşmenin de Darling'i çekiştirmenin karşılığı biraz para sızdırma şeklinde gerçekleşeceğine emindi. Böyle pek çok kişi çıkmış ancak Tully gerçek bilgi edinmedikçe bir sent bile ödemeyeceğini onlara söylemişti. Bir gece önce ona kendisini Carl Freud diye tanıtan ve balıkçı olduğunu söyleyen bir kişi telefon etmişti. Adam Tully'ye Whip Darling hakkında bilgi topladığını işittiğini ve belki kendisinin yardımcı olabileceğini söylemişti. Freud para istemediği ve yalnızca adaletin peşinde olduğu için adamın konuşmalarında bununla ne demek istediği pek anlaşılmıyordu. Herbert Tully onun görüşme isteğini geri çevirmemişti. Teknenin baş tarafından bir kişi patlayıcı madde hazır diye seslendi. St. John dümenciye sordu. Uygun yere geldik mi? Evet efendim. Patlayıcı maddeden ne kadar uzaktayız? 100 metre kadar efendim. Daha yaklaş, sinyallerin yerine ulaştığına emin olmak istiyorum. Ama efendim. Lanet olsun, yaklaş. Sen çalışmak için iş istiyorsun değil mi? Yoksa istemiyor musun? Evet efendim diyen dümenci motoru çalıştırıp yol verdi ve Tully olabildiğince kıç tarafa yaklaştı. Fiberglass tekneye eliyle dokundu ve ne denli dayanıklı olduğunu merak etti. Sonra St. John gürledi. Ateş! Ve adamlardan biri ateşleme kutusunun üzerindeki düğmeye bastı. Bir an için hiçbir şey olmadı, yalnızca sessizlik yaşandı. Ama ardından bir gümbürtü geldi ve bir el sanki tekneyi kavrayıp kaldırıyormuş gibi oldu. Çevrelerindeki sular havaya püskürdüler. Sonunda tekne suyun yüzeyine indi ve sular yatıştılar. St. John kış tarafa geldi ve eğilip sulara baktı. Pembe, gri, kırmızı ve kahverengi ölü küçük balıklar denizin yüzüne çıkmışlardı. ''Daha derinde!'' diyen St. John sözünü sürdürdü. ''Daha derinde bir yerde olmalı. Daha derin yerleri deneyeceğiz.'' Dümenci kameradan çıkıp konuştu. ''Doktor Ned, su sızdırdığımızı haber veriyor.'' ''Su sızdırması mı? Nerede?'' ''Su kesiminin altında. Çevreyi gözetleme camımız çatlamış.'' ''Neden bizi patlama noktasına o denli yaklaştırdın?''
''Ne? Ama efendim siz bana söylediniz.''
''Bu teknenin güvenliği senin sorumluluğun altındadır. Eğer o kadar yaklaşmanın tehlikeli olduğunu düşündüysen sözlerime uymayabilirdin.''
Dümenci bir şey söylemeden sabit bakışlarla baktı.
''Sersem!'' diyen St. John baş tarafa doğru ilerlemeye başlarken sordu. ''Sızıntı ne derecede ciddi?''
''Belki de hemen limana hareket etmemiz gerekiyor her türlü olasılığa karşı.''
''Saçma! Yarayı dayanıklı tutkal epoksi ile yapıştırın.'' diyen St. John kameraya girdi.
Tully düşündü. ''Bu kadar muazzam işte. Şimdi batacağız ve ben bilinmeyen bir yerde boğulacağım.'' Adam çevresine bakındı ve su üzerinde yüzecek bir şey arandı. Tahtadan yapılmış bir ambar kapağını gördü ve teknenin kıç tarafı sular altında kalırsa kapağı kullanmak üzere kancalarını söküp ayırdı. Sonra kıyıya bakıp uzaklığı kestirmeye çalıştı.
5 kilometre mi yoksa 6 mı?
Tam sayı söyleyemiyor ama kıyının çok uzakta olduğunu görüyordu. Daha sonra arkasına dönünce daha yakın bir uzaklıkta bir başka tekneyi gördü. O tekne bir şey yapmadan kendilerine doğru yaklaşıyordu. Oldukça büyük bir deniz aracıydı. Bilim adamı Tanrı'ya şükürler olsun diye düşündü. Hiç değilse biri gelip seni kurtaracak. Bulunduğu teknenin motorunu çalıştırdığını, yol verip dönüş yapmaya ve kıyıya doğru ilerlemeye başladığını sezinledi. St. John terlemiş suratla kameradan çıktı. Yüzü ya çaresizlikten ya da duyumsadığı öfkeden ötürü mosmor kesilmişti. Tully şöyle konuştu.
''Şurada bir tekne var, belki ondan yardım...''
Bilim adamının sözünü kesen St. John, ''Onu gördüm!'' dedi. Kameranın bölmesine vurarak bağırdı. ''Hey!''
Dümenci başını kameradan çıkarıp yanıtladı.
''Evet efendim.''
''Oradaki tekneyi görüyor musun? Adamlarla telsizle konuş ve bizi izlemelerini onlara söyle.''
''İzlemelerini mi söyleyeyim, doktor?''
''Evet Ramsey, onlara söyle. Kim olduğumuzu ve yardım istersek diye bizleri izlemelerini bildir. Dediğimizi yapacaklardır, bu konuda bahse girebilirsin.''
''Evet efendim.'' diyen dümenci dönüp kameraya girerken St. John sordu.
''O tekneyi tanıdın mı?''
''Evet efendim.''
''Kimmiş onlar?''
''Privateer, Whip Darling'in teknesi.''
''Aa öyle mi?'' diyen St. John konuşmasını sürdürmeden önce biraz duraksadı, sonra ekledi. ''Öyleyse unut onları.''
''Anlayamadım efendim.''
''Unut onları, telsizle arama. Yalnızca bizi olabildiğince İvedi limana götürmeye çalış.''
Dümenci kaşlarını çattı, omuzlarını silkip kameraya girdi. ''Mike şu teknenin gidişine bak.'' dedi.
''Suya iyice gömülmüş.'' diyen Darling sonuç çıkararak ekledi. ''Kendi kendisini yaralamış olmalı.'' ''Onları izlemek ister misin?''
''Yardım isteseler telsizle ararlardı. Ben de bundan pek hoşlanırdım. Ama Lyme'ın bizi arayacağını hiç sanmam.'' Darling dümene iyice bastı. Motora daha çok yol verip batı mavi kesiği yazılı şamandıraya doğru döndü. Tekne 1-2 dakika ölü balıkların üzerinde yol aldı.
''Mike, o herif her şeyi fare pisliğine çevirmiş.'' diye söylendi.
''Aptallığın suç kabul edilmemesi büyük ayıp. Yoksa biz o adamı ömür boyu hapse tıkardık.''
''Lyme patlayıcı olarak neyi kullanıyor?''
Darling omuzlarını silkerek konuştu. ''Onun ne kullandığını bildiğini sanmıyorum. Tüm dikkati sonunda güm etmesidir. Dumansız barut, 0-4 ya da belki emektar dinamiti kullanabilir.''
''O maddeleri köşe başındaki marketten alamazsın.''
''Kuşkusuz patlayıcı madde satan yerlerden alabilirsin. Bizim teknede sahibi olduğumuz şu baruta bak bir kez. Tüm gereksindiğimiz bir iskele ya da temeli patlayıcıyla atmak istediğimizi söylemektir. İzin verecek kişi hiçbir zaman kullanıcının sersemlik faktörünü göz önüne almayacaktır.''
''Gene de sen merak ediyorsundur değil mi?'' diyen Mike kuzeye doğru başını çevirince birdenbire ''Hey bak!'' diye ekledi.
suyun yüzeyinde parıldayan iki kabarıklığı gösteriyordu. Darling aniden dümeni o yöne çevirdi. Tekne iskele tarafında dalgaların üzerine çıkmış gibi zıngırdadı. Suyun üzerinde yüzen kabarıklığa doğru yaklaşırlarken Darling şöyle konuştu. ''Lanet olsun, yumurta dökmüş deniz hayvanlarından biri daha. Eğer yanılmıyorsam kuşkusuz.'' Denizin yüzeyindeki ortasında bir delik bulunan 1,5-2 metre boyutlarında ondüleli jelatinden dev bir gözlemeye benziyordu. Darling motoru rölanti durumuna getirdi. Kaptan köşkünden eğilip denize baktı. Buna balık yumurtaları derim, esmer madde. Ancak çevrede balina kalmışsa söylediğim doğru olabilir dedi.
Yeterince koyu renkli değil diyen Mike ekledi. Üstelik kokmuyor da.
Hayır, o kütle balık yumurtası olmalı. Ancak ne yumurtası olduğunu biliyorsam kahrolayım diyen Darling biraz duraladı ve sonra sözlerini sürdürdü. Onun birazını alıp ne olduğunu söylemesi için Doktor Tally'ye götürmeliyiz.
Uzanıp biraz yumurta almamı ister misin?
Neden olmasın? Mike kaptan köşkünden aşağı indi. Uzun saplı balık sepetini bulup teknenin baş tarafına doğru yürüdü. Orada teknenin küpeştesi daha alçak ve suya erişilmesi daha kolaydı. Darling tekneye tam bir devir dairesi yaptıracak şekilde dümene basıp motora yol verdi. Böylece tam yumurtaların üzerine doğru gidiyorlardı. Mike küpeşteden denize doğru sarktı ve sepeti oradan suya daldırdı. Yumurta kütlesine dokununca onlar hemen dağıldılar.
''Lanet olsun, yumurtalar çevreye yayılıyor.'' diye seslendi.
''Biraz olsun alabildin mi?''
''Bir kez daha deneyeceğim.''
Darling motoru tornistan, yani geriye doğru çalıştırdı. Mike sepetin sapını tutarak yeniden denize doğru uzandı. Sepet suya dokunduğunda bir şey onu kaptı ve çekti. Mike'ın incik kemikleri küpeşteye dayalıydı. Ağırlığının büyük bölümü denize doğru sarkmış olduğundan adam suya düşmeye başladı.
''Hey!''
diye bağıran Mike boşta kalan eliyle bir şeyi tutmak üzere arandı ama havada hiçbir şeyi bulamadı.
''Darling bırak o sepeti!'' diye haykırdı.
Ancak Mike sepeti bırakmadı. Sanki eli sepetin uzun sapına kaynak edilmiş gibiydi. Balık sepetinin alüminyumdan yapılmış uzun sapını sıkıca tutuyordu. Bedeni havada yarım takla attı ve suya sırt üstü yuvarlandı. O anda adamın yapabildiği yalnızca sepetin sapını bırakmak oldu. Darling kaptan köşkünün arkasına koşup yarı kayarak yarı atlayarak merdivenleri indi, motoru rölantiye almıştı. Mike pervanenin çalışması yönünden tehlikede değildi. Ama gene de emektar denizci onun paniğe kapılıp su yutarak kendi kendini boğmasından çekiniyordu. Gerçekten Mike paniğe kapılmıştı. Yüzmeyi unutmuş gibiydi. Bilinçsizce bağırıyor ve kollarını sallayıp duruyordu. Teknenin kıç tarafından 1-1,5 metre kadar uzaklıktaydı. Darling yakınındaki bir halatı kaptı, bir ucunu babaya bağladı, öteki ucunu havaya kaldırırken ''Mike!'' diye bağırdı. Oysa yardımcısı onu işitmiyor, sürekli feryat ederek suda çırpınıyordu. Whip Darling halatı Mike'ın başına nişan alarak denize doğru fırlattı. Halat yardımcısının başına çarptı ama Mike buna aldırış bile etmedi. Ancak elleri refleksle halatı bulup tutana değin durum böyle sürdü. Sonra Darling adamını teknenin kıç tarafındaki dalma basamağına doğru sudan çekti. Orada eğilip yakasından ve kolundan tutup onu yukarıya aldı. Mike güvertede inleyerek ve deniz sularını tükürerek yatıyordu. Daha sonra öksürdü ve soluk soluğa kalarak dizlerinin üzerine kalktı.
''Lanet olsun!'' dedi.
''Niçin Michael?'' diyen Darling gülümseyerek sözlerini sürdürdü. Sepeti çeken yaşlı bir deniz kaplumbağasıydı. Hepsi o kadar. Hayvanı gördüm. Yumurtaları kaptırmamak için seninle savaşmak niyetindeydi.
''Kaplumbağaya lanet olsun. Sana da lanet olsun. Her şeye lanet olsun. Sonsuzluğa kadar lanetler.''
Darling gülerek sordu. ''Sen iyi misin?''
''Bundan sonra taksi sürücülüğü yapacağım.''
Mike giysilerini çıkarıp üzerine bir havlu sararken Darling dümen dolabının başına geçti. Balık sepetinin su üzerinde yüzdüğü yerin çevresinde dolanmak üzere dümene bastı. Motoru rölanti durumunda çalıştırarak üzerindeki hızın tekneyi sepetin üzerine getirmesi için Privateer'i kendi haline bıraktı. Sepete yaklaşınca güverteye inip kancayla onu yakaladı ve içeriye aldı. Deniz kaplumbağası sepetin ağını delmişti ama şimdi de ağda jöle halinde birkaç yumurta kalmıştı. Darling yumurta yuvarlarını güneş ışığına doğru çevirdi ve onlara yakından baktı. Yuvarların içi ne oldukları anlaşılmayacak denli miniktiler.
Darling kendi kendisiyle yuvarları ağdan çıkarıp bir kavanoza koyup koymamayı tartıştı. Ancak elde uğraşmaya değmeyecek kadar az yumurta vardı. Bu yüzden jöle halindeki yuvarları suyla yıkadı. Sepeti güverteye koyup kaptan köşkünün merdivenlerine tırmandı. Birkaç dakika sonra o tekneyi batı mavi kesiğinden içeri sokarken yardımcısı Mike elinde iki fincan çayla kaptan köşkünün merdivenlerinde göründü. Mike fincanlardan birini verirken bundan hiç hoşlanmadım dedi. Tekneden denize düşmek senin gününü berbat etmiştir kuşkusuz.
Hayır, ben her şeyi kastediyorum. Her olay beni maymun pisliğine çeviriyor. Daha önce de tekneden denize düşmüştüm ama hiç böyle fena olmamıştım.
Olayın seni böylesine kötü etkilemesine izin verme. Herkesin fena geçen bir günü olur.
Gene de kimse bir anda maymun pisliğine dönmez. Lanet olası deniz canavarı beni korkutup zıvanadan çıkardı. Yarı yarıya Lime'ın o alçak yaratığı havaya uçurmasını ister gibiyim. Kim derdi ki kahrolası bir mürekkep balığı beni akıl hastası yapacak?
Bu şekilde düşünmeyi bırakmak, yoksa sen kendi kendini gerçekten akıl hastası edeceksin.
Zaten hasta olmuş bir şeyi yeniden hasta edemem ki.
Emektar denizci havlulara sarılmış ve elleri titreşen yardımcısına bakarak düşündü. O şey şu adamın içine doğru karanlık bir kapıyı açtı. Anlayamadığımız şeylerin içimizde var olduklarını bilemediğimiz şeytanları ayağa kaldırması ne tuhaf. Fazla derin olmayan sulara varmışlardı. Sol tarafta tersanenin yüksek duvarları ve sağda Cambridge plajının dev ağaçları arasında pembe renkli kulübeler görünürken dönüp kış tarafa doğru bakan Mike, "Daha önce şu tekneyi hiç görmemiştim," dedi. Darling de dönüp geriye baktı. Kuzeyde en az 3 kilometre kadar uzaklıkta, kuzey kanalının girişine yaklaşan yerde küçük bir gemi bulunuyordu. Boyu 35-40 metreden daha uzun olmayan geminin beyaz bir gövdesiyle siyah renkte tek bir bacası vardı. Mike, o yerel bir tekne olamaz diyerek düşüncesini açıkladı.
Evet öyle. Deniz kuvvetlerine bağlı bir gemi de değil, özel araştırmalar yapan gemilerden biri olabilir.
Darling eline dürbününü aldı ve mercekleri geminin üzerinde odakladı. Teknenin sancak tarafında can salını taşıyan metaforaları ile kıç tarafında çelikten bir vinci vardı. Vincin altında lumbuz şeklinde pencereleri olan oval biçimli bir şey bulunuyordu. Yardımcısına dönüp gördüklerini anlattı.
O gemi her ne olursa olsun sana kıç tarafında denizaltı olarak işlev yapan küçük bir teknesi bulunduğunu söyleyebilirim.
20. ayrımın sonu. Sayfa 225.